Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyiciler. Bu programımızda Orta Doğu'nun tarihinden söz edeceğiz. Yakın geçmişinden uzaklaşacak ilk çağlara uzanacağız. Milattan önce 5000'li yıllardan başlayarak Mezopotamya'da kurulan uygarlıkları ele alacağız. Bu topraklarda kurulan devletlerin uygarlık tarihindeki yerlerinden ve izlerinden söz edeceğiz. Başlarken bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı verelim. 0090 312 463 34 19 0090 312 463 34 21 Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Mezopotamya'nın ilk uygarlıklarını ve dünya uygarlık tarihindeki yerlerini stüdyodaki konuklarımızla değerlendireceğiz. Konuklarımız TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Rıza Yıldırım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Esma Öz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Önce sizinle başlayalım Esma Hocam. Mezopotamya günümüzde Irak, Suriye, Türkiye ve İran topraklarının büyük bir kısmını kapsıyor. Bugünkü İran hemen hemen topraklarının yarısı bu bölge içerisinde denebilir. Tarihte birçok uygarlığın beşiği olduğu Mezopotamya, bereketli toprakları, uygun iklim koşulları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yerleşim yeri. Bilinen ilk okur-yazar toplulukların yaşadığı bölgede Sümer, Babil, Asur, Akat ve Elam gibi en eski ve büyük uygarlıklar doğdu, gelişti. Birçok saldırıya da uğradı bu bölge. Günümüzde de IŞİD saldırısı altında denebilir. Bölgedeki uygarlık kalıntıları IŞİD tarafından yok ediliyor ve tarihi eser kaçakçılığı var. Bölgenin adıyla başlayalım. Neden bu bölgeye Mezopotamya deniliyor? Mezopotamya'nın geçmişte ve bugünkü coğrafi alanı aynı mıdır? Sorularının cevaplarını sizden alalım.
Mezopotamya bugün Yunanca'dan gelen mesos yani orta ve potamos ırmak kelimelerin birleşmesiyle meydana gelir ve iki ırmak arası demektir. Mısırlıların da biz kayıtlarda Mezopotamya için Naharina yani iki ırmak arası dediğini biliyoruz. Akat kralı Sargon'dan yine ele geçen tabirlere baktığımızda diyor ki Sümer ve Akat ülkesi kralı diye kendisini nitelendiriyor. Bu da şunu gösteriyor. Mezopotamya'nın o dönemde kim siyasi hakimi ise o halkın ismiyle anılıyor. Yani Akat kralı Sarkon Sümer ve Akat kralıyım derken demek ki bu bölgeler Sümer ve Akat ülkesi diye anılıyor. Sonraki dönemlerde yani Yeni Babil Devleti zamanında ise 6. yüzyılda Kaldeyeliler olarak anılıyor bölge. Onun dışında daha geç devirlere gittiğimizde yani antik coğrafyacı Strabon, M.Ö. 1. yüzyıl ve M.Ö. 1. yüzyıl arasında yaşamıştı. Strabon'a göre ise Fırat ve Dicle'nin birbirine en çok yakınlaştığı yer, Rin kuzeyi Mezopotamya, güneyi ise Babilonya'dır. Yani Fırat ve Dicle'nin suladığı bölgenin kuzeyini Mezopotamya diye anılıyor Strabon, güneyini ise Babilonya diye adlandırıyor. Bugün ise daha çok literatüre işlemiş olan ve bizim genel olarak sürekli Mezopotamya deyince ele aldığımız sınırlar kuzeyde Toros Dağları, güneyde Basra Körfezi, doğuda Zagros Dağları ve batıda Suriye Çöldür.
Evet hocam. Bölgenin tarihini biraz geriden başlatalım isterseniz. Mezopotamya tarih boyunca farklı kavimlerin yaşadığı bir bölge. Milattan önce 5500 ile 3000 yılları arasında da bölgede kabileler var ve yaşayan kültürler var. Bu kültürler nelerdi? Yerleşik hayata ne zaman geçildi? Tarım ve kentler nasıl gelişti?
Tabii Sümerlerden önce burada yaşayan insanlara, bilhassa Fırat kıyısında yaşayanlara Proto-Fıratlar denildiğini biliyoruz. Sümerlerden önce şüphesiz burada yaşayan halklar var. Yani hep bilinen şudur. Sanki önce Mezopotamya'ya Sümerler geldi. Hayır. Aslında Sümerlerden önce burada yaşayan halk vardı zaten. Aslında bizim Hassuna, Samarra, Halah ve Ubeyt dediğimiz kültürler var Mezopotamya'da Sümerlerden önce. Bunların hepsinin tarihi var, yerleştikleri bölgeler var, yayıldıkları bölgeler var. Mesela Hassuna kültür dediğimiz kültür 5700 yıllara aittir ve daha çok Kuzey Irak'ta yoğunlaşmıştır. Samarra ardından Samarra gelir. Zaten Hassuna ve Samarra birbiriyle beraber ilerler. Orta Mezopotamya'dadır. Halaf kültür dediğimiz bir kültür vardır. Halaf kültür çok daha yaygındır. Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsar. Hatta bu Halaf kültüründe bizim Tolos dediğimiz ev tipi vardır. Böyle üzeri kubbeyle örtülü, hani bir anahtar gibi düşünebiliriz. Dikdörtgen girişli ve etrafında yuvarlak yapılardan oluşan odalar vardır. Üzerinde kubbeyle örtülü düşünün ki bugün Mardin'de bazı evlerin hala bu şekilde inşa edildiğini biliyoruz. Ve en sonuncusu da Ubeyd kültürüdür Sümerlerden önce. Sümerlerin bu kültürün üzerine geldiği, yani bizim Ubeyd kültürü belki Mezopotamya'da Sümerlerden önce artık yerleşik yaşama, kent yaşamına geçişin belki ilk adımlarıydı, ilkel adımlarıydı. Sümerler bu kültürün üzerine geldiler.
Evet, ilk öne çıkan grup da Sümerler oldu hocam. Evet. Nereden geldiler ve nasıl bir uygarlık oluşturdu Sümerler?
Sümerlerin nereden geldiği sorusu hala tartışmalı bilim dünyasında. Dillerine bakarsak Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir Sami dili değil asla. Bir Kafkas dili değil. Bir Hint Avrupa kökenli bir dil değil. Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olduğunu görüyoruz. Yerleştikleri 3500'lü yıllarda bölgeye geldiklerini biliyoruz. Ancak dediğim gibi hala tartışma konusu olduğu için nereden geldikleri bilinmiyor. Neden Orta Asya'dan geldikleri sorusu bazen soruluyor. Acaba Sümerler Türk mü? Bu birkaç nedene bağlanıyor. Şöyle ki Orta Asya'daki Türklerde Tanrı'ya Tengri adı veriliyor ve gök anlamına geliyor. Sümerlerde de Dingir Tanrı demek ve aynı zamanda gökyüzünü ifade ediyor. İkincisi Sümerler tapınaklarını ve zikkuratları yığma tepeler üzerine kurarlar. Aynı şey bu Orta Asya'da yığma mezar dediğimiz kurgan kültürüne benzetiliyor. Bir diğer sebep ise bugün yine Azerbaycan'ın Tebriz kenti yakınlarında Kenger denilen bir kent var. Sümerler kendi memleketlerine Kien gidiyorlar. Bunun anlamı nedir? Sümerce kelimelerini ayırdığımızda ki yeryüzü demek, en bey, gi sazlık, yani sazlık memleketin beyi diyorlar kendini. Bunun sebebi de şuradan geliyor. Çünkü Sümerler ilk olarak Basra Körfezi civarına, onun biraz daha kuzeyine yerleşmişlerdir. Ve dolayısıyla ilk yerleştiklerinde bu bölge tamamen sazlıktır. İsim buradan geliyor. Kendini Kenger dedikleri için acaba bu Orta Asya'daki Kenger kenti buradan mı geliyor düşüncesi? Bir benzerlik yani, evet, bu sebeplerden dolayı Sümerlerin Türk olabileceği düşünülüyor.
Peki hocam, Sümerler nasıl bir uygarlık kurdular?
Tabii Sümerlerin öncelikle bizim belki Uruk dediğimiz Sümerlerin artık kent yaşamına geçildiği bir dönemde bakmak lazım. Uruk dönemine bakmak lazım. Çünkü Uruk döneminde kentleşme, ticaret, hiyerarşi, artık hiyerarşi kentle birlikte zaten hiyerarşi ortaya çıkmak zorunda. Bu kent yaşamını getirdiği bir özellik, bir gereklilik daha doğrusu. Artık çömlekçi var, dokumacı var, gemici var, tüccar var, çanak çömlekçi var. Yani bir hiyerarşi var. Bu kentleşmenin getirdiği bir özellik. Sümerlere ait tabii pek çok belki kültürel anlamda bugünkü işte astronomi, matematik, tıp, hatta büyü ve fal metinleri hepsinin kökeni ay yılı takvimine dayalı takvim düzenlemesi hepsi Sümerlere aittir.
İlk takvim Sümerler tarafından
ay yılı esasına takvim, ay yılı esasına göre düzenlenen takvim Sümerlere aittir, evet.
Peki hocam, Sümerler deyince aklımıza yazı gelir. Ve ilk yazı denemelerinden, yazının bulunuşunun öneminden söz edelim isterseniz birazdan.
Yazının bulunuşu Uruk kentinin 4. tabakasında, yani M.Ö. 3200 yıllarında ilk yazının, ilk Sümerce tabletin bulunduğunu biliyoruz. Yazının ortaya çıkışı Sümer devletinin yapısına bağlı şöyle ki, Sümerler teokratik bir devlet. Öncelikle ilk yerleşimler şu şekilde oluyor. Sümerler
teokratik bir devlet derken hocam,
yani biraz din üzerine yoğunlaşmış bir devlet. Şöyle ki ilk yerleşimlerini evlerini tapınakların etrafına kuruyorlar. Ve Sümerler kent devletleri halinde yaşayan bir halk. Her kentin etrafı surla çevrili ve kentler tapınakların etrafında yer alıyor. Çünkü onların dünya görüşü şu. Bütün yeryüzündeki her şey Tanrı'nın malı. İnsana da Tanrı'nın malı ve bütün devletin her kurumunda, halkın her alanında din çok önemli. Çünkü bizi Tanrı yarattı, ona hizmet etmek zorundayız. Bu anlamda teotik bir zihniyet söz konusu ve çok tanrı bir din var. Burada rahipler o dönemin belki astronomi, matematik anlamında da en bilgili kişiler. Hatta yazıyı bulan da yine rahipler. Neden? Çünkü bizim teotik sosyalizm veya mabet sosyalizm dediğimiz bir sistem var Sümerlerde. Her şey Tanrı için olduğundan çiftçi toprağında ektiği ürünleri veya yetiştirdiği hayvanları getirip tapınağa sunuyor. Tapınaktaki rahipler her ailenin ihtiyacı olan kadarını aileye veriyor ve gerisini tapınağa kalıyor. Gerisi tapınağa kalıyor. Fazla mallarla da dışarıdan Mezopotamya'da olmayan kereste ve madenler ve taşlar elde ediliyor ürün fazlasıyla. Dolayısıyla bu mabet sosyalizminde herkesin getirdiği ürünü kaydetmek gerekiyor. İşte bu yazının çıkmasını sağlayan bir etken. Şimdi rahipler bakıyorlar, bir ekmek getirdiniz, ekmeğin resmini çiziyorlar.
Önce resimle
başlıyor. Resim çiziyorlar ama bu bizim bildiğimiz hieroglif yazısı gibi değil. Bizim piktografik dediğimiz bir tür resim yazısı aslında. Ve sonrasında yazı ilerliyor. Belki yazıyla ilgili bölüme geleceğiz. Orada daha çok yazının bulunmasını belki anlatabiliriz.
Aslında hocam mitolojileri de var. Önemli mitolojileri de var Sümerlerin. Hem yazıdan hem de mitolojiden söz edelim. Daha sonra Elamlardan biraz o konuya değinelim. Ve akatlara geçelim isterseniz.
Yazıları tabii ki öncelikle dediğim gibi piktografik denen bir resim yazısıyla başlıyor olay. Ancak ilk zamanlarda 1500'ün üzerinde işaret var. Şöyle düşünelim, her nesne için bir işaret resim çiziyorlar. Yani bir kuş anlatacaklar, kuş resmi. Bunun zorluğu ortada. O kadar çok işaret var ki çünkü nesne çok fazla. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Bu çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Ve artı soyut olayları nasıl anlatacaklar? Hayal görmek, bunu nasıl anlatacak? O zaman bizim güneş şeklinde bir işaretimiz var. Örnek vererek anlatmak gerekirse. Bu işaret aynı zamanda gökyüzü, aynı zamanda Tanrı demek, Dingir demek. Ve Antalya diye yazarken bir heceyde An sesinin, An hecesinin ismi oluyor bu aynı zamanda. Şunu gibi düşünelim. İngilizce'de prepositionlar vardır. Bir fiile preposition getirdiğimizde farklı anlamlar elde ederiz. Bunda da aynı. Bir ses pek çok kelimeye karşılayabiliyor. Dolayısıyla bu işaretlerin sayısı yarı yarıya indiriliyor. Değil böyle bir şey. Mitolojilerine baktığımız zaman tabii mitoloji çok daha ayrı bir konu. Belki başlı başına konuşulması gereken bir konu. Ama Sümerler'de bütün gökyüzü olayları, dünyada gelen, meydana gelen hastalıklar, salgınlar, savaşlar hepsinin tanrılarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Çok tanrı bir inanç var. Gökyüzü tanrısı, yeryüzü tanrısı, nehir tanrısı, göl tanrısı, pek çok tanrı var. En önemli destanları belki Gılgameş destanı mitoloji anlamına baktığımızda. Çünkü biz Nuh tufanını, kutsal kitaplarda da geçen Nuh tufanını Gılgameş destanından biliyoruz. 9. ve 11. tabletler arasında Gılgamış kralı, ki Uruk kentinin 5. kralıdır Gılgamış, Hazreti Nuh ile karşılaşmasını anlatıyor. Orada Hazreti Nuh tufan nasıl meydana getirdiğini, geminin ziplenmesi, boyutları, ölçüleri vesaire hepsinden bahsediyor. Ve şunu da belirtmek gerekir. Gılgamış Hazreti Nuh'la konuşuyor ama onlar Hazreti Nuh'a Sümerler Ziyus Hudra diyor. Akatlar Utnapiştim ve Babiller Atrahasis diyor.
Evet hocam.
Bu çok önemli bir destan Sümerler için.
Bir Gılgamış programı, destanı. Bir programı belki sadece o dönemin mitolojisine ayırmak uygun olacak gibi görünüyor. Sümerler düşüşe geçerken Akatlar yükselişe geçtiler. Akatların uygarlık tarihindeki yerini konuşalım. Daha sonra kültürel, dini ve mimari açılardan uygarlığın gelişimine etkilerinden söz edelim ama kısaca hocam biraz da Elamlardan söz etmenizi isteyeceğim.
Şimdi şöyle bir durum var. Elamlar Zagros Dağları civarında yaşayan bir halk. Açıkçası kendilerinden çok fazla belge kalmadı. Arkeolojik anlamda da, çivi yazılı belge anlamında da. Dolayısıyla haklarına çok fazla bilgimiz yok. Sadece bazı metinlerde geçiyor Elamlardan bahsettikleri. Onun dışında çok da siyasi etkinler olduğunu bilmiyoruz. Sadece Akat Kralı Sargon zamanında Sargon'un Kuzey Suriye ve Elam olmak üzere fetihlerini iki yönde gerçekleştirdiğini biliyoruz. Amaç şu olmalı, Zagros Dağları maden ve taş ocakları bakımından zengin bir bölge. Bu anlamda Elam ve civarı istila edilmiş olmalı. Ganimet elde etmek, Mezopotamya'da olmayan ham madde ihtiyaçlarını karşılamak için. Akatlarla ilgili en önemli krallar 2. Sargon. Bizim Akat kralı Sargon. Akat Kralı Sargun'u aslında geçmişine belki değinmek lazım hızlı bir şekilde. Aynı Hazreti Musa gibi sepete koyulup bir rahibin çocuğu olduğu ve sepete bırakıldığı olayı var. Hazreti Musa hikayesinde olduğu gibi. Yani kendisi kraliyet soyundan gelmemiştir. Kişkent'i kralını zorla ele geçirdiğini biliyoruz. Akat Kralı'nın. O yüzden kendisine Şarrukin, yani kral gerçektir ünvanı verilmiştir.
Evet hocam. Uygar tarihindeki yeri nedir Akatların?
Akatlar bir defa ilk imparatorluğu kuran, dünyada ilk imparatorluğu kuran halktır. Hep şöyle bir de Hititlerdi. Hayır, Hititler Orta Anadolu'da ilk imparatorluğu kuran halktır.
Dünyadaki ilk?
Evet, Akatlardır. İlk imparatorluğu kuran ve Orta Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk kral da Akatlı Sargon'dur tarihte.
Evet. Teşekkür ediyorum Esma Öz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Babil'le devam edelim. Babil deyince akla ilk anayasa olarak bilinen Hammurabi kanunları geliyor. Yine sulu tarıma geçiş ve dünyanın yedi harikasından biri olarak adlandırılan Babil asma bahçeleri ilk akla gelenlerden. Rıza Yıldırım hocam, size yöneltmek istiyorum sorumu. Önce Babil devletini kuranlardan ve nerede kurulduğundan söz edelim. Bu devlette ilkler diyebileceğimiz gelişmeler, biraz önce değindik sulu tarım ve ilk yazılı kanunlar diye. İlk yazılı kanunların olmasının tarihteki öneminden söz edelim hocam.
Evet. Babiller Akatların devamı. Gene yine Semitik bir halk. Aslında çok ilkten ziyade devam etmekte olan bir süreci daha da ilerletmek, daha da ileri aşamaları taşımaktan bahsedebiliriz. Esma Hoca'nın dediği gibi bu Akatlar döneminde aslında Mezopotamya'da ciddi bir dönüşüm, siyasal anlamda bir dönüşüm görüyoruz. O da kent devletlerinden kent üstü bir siyasal otoriteye geçiş. Yani işte imparatorluk diye bugün ifade ettiğimiz 3-4 tane kent veya 5-6 tane kenti aynı anda yöneten bir hükümdar. Bu yeni bir şey o bölgede. Mısır'da var. Mısır'da ama Mısır'da da doğru dürüst kent yok. Mısır ayrı bir siyasal yapısı olan bir yer. Fakat Mezopotamya'da bence bu Sümerlerden Akatlara geçişte kent devletlerinin, devletçiklerinin çökmesi, onun yerine üst siyasal otoritenin ortaya çıkması önemli bir geçiş. Buna eşlik eden din anlayışındaki bazı dönüşümler de var. Şimdi bir hükümdar bir kentin sınırlarını aşacak geniş bir alana hükmetmeye başlayınca o hükümdarın hükmettiği coğrafyadaki tanrının büyüklüğü de değişiyor. Sümerlerdeki tanrıların her birisi kent tanrısı. Bütün otoritesi o kentle sınırlı. Tanrının da yani. Çünkü başka bir kentin kendi inandığı tanrıları var. Halbuki siz 10 tane, 20 tane kente birden hükmetmeye başladığınızda aynı şekilde o kentlerin hepsine hükmeden bir, yani buradan varılan şey evrensel hükümranlık, evrensel tanrı, evrensel din gibi kavramlar. Sargon'da da bunu görüyoruz. Daha sonraki hükümdarlar da, Babil hükümdarları da kullanıyor. Asur hükümdarları da kullanıyor. Kendilerine işte dört iklimin hükümdarı, dört dünyanın dört tarafının hükümdarı gibi, dört burada bütün her taraf demek aslında. Böyle ünvanlar kullanıyorlar. Babililer bu gelişim sürecinde Akatların başlattığı siyasal, evrensel siyasanın ortaya çıkışında çok önemli bir adımı pekiştiriyorlar. Bir boyutu, o da hukuk. Aslında ilk yazılı kanunlar Babillerle gelmiyor. Babillerden önce biz Sümerlerden, değil mi? Urga Kinan'ın yazdığı tabletleri biliyoruz. Kent, kura. Ve o tabletlerin de, Urga Kinan'ın tabletleri arkasından Hammurabi. Hammurabi'nin ki aslında ve sistematize olmuş, artık sofistike tırnak içerisinde bir hukuk diyebileceğimiz kemale ulaşmış metinler olduğu için önemli. Hukukun da işlevi çok önemli, bunu bilmek lazım. Orta Doğu'da adalet ne demek, hukuk ne demek anlayabilmek için ilk kanunların ortaya çıkışındaki saik, sebep, o başlangıçta siyasal otoriteyi rahipler ve rahiplerle beraber çalışan hükümdarlar İlk orada kuruyorlar ve insanlardan vergi, bugün vergi diye söyleyeceğimiz bir takım ürünleri toplamaya başlıyorlar ya. Bir süre sonra bu güç suistimal edilmeye başlanıyor. Yani yığılmış, toplanmış, temerküz etmiş güç halka zulmetmeye başlıyor. Halkın hakkını gereğinden fazla gasp etmeye başlıyor. Hükümdar bu gidişatın tehlikeli olduğunu, bunun sistemi tamamen çökerteceğini gördüğü için çıkardığı kanunlarla en alttaki o subject, yani Osmanlı terimiyle reaya, sıradan halkın haklarını korumak için tablet,
yani kendi vatandaşı
taş dikiyor. Bunlar da taş dikmek. Yani taş dikiyor ya, kurallar o taşa yazıyor. Yani en alttaki insanın haklarını korumak. Adalet dolayısıyla Orta Doğu'da sıradan vatandaşın hakkını korumak demektir hükümdar tarafından. Osmanlı'da bile 16. yüzyılda adaletnameler, 15'te de var, 17'de de var. Bir hükümdarın adaletnamesi şu demek: padişahın bir takım işte vergi memurları, timarlı sipahiler, kadılar halka zulmediyor, reayaya, onlardan hak ettiğinden daha fazla vergi topluyor. Buna engel olmak için padişah ferman çıkarıyor. Madde madde yazıyor. Şurada şöyle şeyler var, burada bunlara engel olun diye.
Aslında ilk yazılı kanun metinlerinin ne amaçla çıkarıldığını güzel özetlediniz.
Evet, yani mezarlık.
Evet. Peki Babil'deki bilim ve teknolojik gelişmeler neler? Yani mimariye, yaşam alanı, kentlere, inanç sistemine nasıl yansıdı bu gelişmeler?
Evet. Şimdi mimaride bir kere şüphesiz tapınaklar ön plana çıkıyor. Zaten bu hocam da güzel ifade etti. İlk kentin ortaya çıkması, ilk medeniyetin ortaya çıkması, birkaç tane süreç birbiriyle bağlantılı, koşut gelişen süreçler arasında. Bir kere beraber yaşayabilmek lazım. Beraber yaşayabilmek için organize olmak lazım. İş bölümü yapmak lazım. İnsan arasındaki ilişkileri düzenlemek lazım. Bütün bunları insanoğlu ilk önce din üzerinden yapmış. Soyut. Biz dinden bağımsız toplumsal organizasyon kavramını, bugün siyaset dediğimiz, sosyoloji dediğimiz kavramların çok yeni olduğunu bir kere bilelim. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren insanın ürete geldiği şeyler. Ondan önce bütün tarih boyunca bütün bu 2-3 insan bir araya gelip beraber yaşayabiliyorsa bunun zemini din insanlık tarihinde. İşte bunun bir yansıması olarak mimaride de, teknolojide de, gündelik hayattaki bu sanatın, zanaatkarlığın ürettiği rafine ürünlerde de daima en iyilerini hep din alanlarında görüyoruz. Mesela en güzel binalar ziguratlar oluyor Sümerler'de mesela, tapınaklar. Ondan sonra Babiller, tabii imparatorluk demek, birçok yerden zenginlikleri toplamak demek. Babilonya'da kurulan tapınaklar bu defa çok daha büyük. Tapınaklarla beraber yine o gücün sembolü olan hükümdar, ki hükümdarın daima ittifak ettiği gruptur rahipler, hükümdarın sarayı. Bunları görüyoruz ve gerçekten orta, mesela Babilonya dediğimiz şehir, bugün Bağdat'a yakın, artık antik bir şehir, kayboldu. Bu kentin Babiller'den de çok sofistike, gelişmiş bir şehir olarak kurulduğunu görüyoruz. Ve bu dönemde daha henüz dünyanın diğer taraflarında çok yeni yeni medeniyet filizlerini çıkmıyor. Ve Mısır ayrı. Mısır'daki piramitler, firavunlar filan var. Ama mesela İndus Vadisi'nde daha henüz yeni filizlenmeler var. Çin medeniyeti, Sarıırmak, Asya'da yeni yeni daha medeniyet ortaya çıkıyor. Burada çok sofistike şehirler kurulduğu zaman.
Yani Mezopotamya ilk medeniyetler merkezi denebilir
kesinlikle
o zaman hocam.
Bence kesinlikle denebilir ona.
Babillerdeki sulu tarımdan da söz edelim hocam. Çok önemli bu çünkü.
Evet, bu şimdi sulu tarım, su medeniyet tarihinde hem medeniyetin hayatın kaynağı, hayatın da kaynağı medeniyetin, kent olmanın da bir faktörüdür su. Aynı zamanda ölümün de kaynağı, korkutucu bir şey. Şimdi ilk medeniyet merkezleri, ilk kentler işte Fırat, Dicle gibi büyük nehirlerin yakınlarında kuruluyor. Sebep, sulama yapabilmen lazım. Şimdi insanlar yoğun, konsantre yaşadığında bunları besleyebilmek için tarım gerekir. Tarım yapabilmen için sulama gerekiyor. Fakat o nehirlerin bir de bir problemi var. Taşıyorlar. Taştığı zaman bu ölüm demektir. Sadece malı mülkü götürmüyor, araziyi mahvetmiyor, insanları da öldürüyor. Dolayısıyla o taşan suyun kontrol edilmesi hayat memat meselesi. Yani su taştığında bu ne demek? Bu su kanalları açmak demek. İşte bir teoriye göre bu su kanalları açma işi Orta Doğu'daki mutlak hükümdar modelinin ortaya çıkmasının arkasındaki en önemli faktörlerden birisi. Hydraulic Societies diye bir makale yazmıştı bir zamanlar bir Avrupalı akademisyen. Su toplumları. Şimdi suyun, o kanalların açılabilmesi hayatın devam etmesi için şart. Fakat kanal açabilmen için çok büyük su kitlelerinden bahsediyoruz. Çok geniş bir toplumsal gücün, insan gücünün organize edilmesi lazım. İşte bu organizasyonu sağlayabilmek için hükümdarın adeta insanlar üzerinde tanrısal bir otoritesinin olması lazım. O otorite hayatı sağlıyor. O yüzden bu teori diyor ki Orta Doğu hükümdarları Akatlardan, Babillerden, Asurlardan böyle devam ediyor. İtibaren tanrısal hükümdar, tanrısal otoritedir ve zaten literatürde de bunların adı Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi.
Evet. Asur Krallığı'na gelirsek hocam, ticaretin öne çıktığını görüyoruz. Önemli bir faaliyet Asurlularda. Neden ticarete yöneldiler ve ticaret yaptıkları toplulukları nasıl etkilediler? Yine kısaca tarihte ilk kütüphane de Asurluların eseri, bilim, teknoloji, kültürel gelişimleri nasıl oldu Asurluların?
İşte Asurlular da Babillerin devamı olarak düşünebiliriz. Bunlar büyüdükçe, emperyal güçleri arttıkça Mısır'a doğru, affedersiniz Suriye'ye doğru açılıyorlar. Ve en sonunda Asurlar döneminde ta Akdeniz'e kadar geldiklerini, Kenan ili dediğimiz Filistin, bugünkü Kudüs'ün bulunduğu bölge, Doğu Akdeniz yakasını tamamen hakimiyetleri altına aldıklarını görüyoruz. Ve Anadolu sınırlarına kadar giriyorlar, çıkıyorlar. Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar geliyorlar. Bu bir güç. Asurlar döneminde doğru, bir de Asurlular sadece askeri güç olaraktan bölgeye hakim olmanın ötesinde bir nasıl söyleyeyim kültür gücü haline de dönüşüyor. Mesela o dönem Asurların konuştuğu dil, Akatça üzerinden gelişen dil dönemin lingua francası. Yani diğer bölge mesela Hititlerde de diplomasi dili bu. Yani Hititler yazışırken Asurca yazışıyorlar, tabletleri mevcut. Bunun bir siyasi diplomasi boyutu var, bir de ticaret boyutu var. Ticaret kolonileri kuruyorlar. Bunların en ilginçlerinden birisi, bizi de çok yakından ilgilendiren Karum'dur. Hattuşa'da Hititlerin başkenti Çorum'un Hattuşa bugün kalıntıları duruyor. Nasıl orada böyle bir şey kurmuşlar. Yani hala bugün gittiğinizde yerini görebiliyorsunuz. Kentin bir bölgesinde Asur tüccarlarının yerleştiği bir ticaret bölgesi var. Ve o mahallenin adı Karum. Bugün Ankara'da da bir alışveriş merkezinin adı ya.
Evet.
Şimdi bunun gibi başka karumlar da var. Başka yerlerde hem ticaret yapıyorlar, hem kültürlerini yayıyorlar, hem dillerini yayıyorlar. Hani 19. yüzyılda Fransızca nasıl, lingua franca tabiri de oradan geliyor zaten, uluslararası iletişim diliyse, bugün nasıl İngilizce uluslararası iletişim diliyse, o günde Asurlular bunu başarmışlar. Şimdi bir toplum uluslararası iletişim dili haline getirebiliyorsa kendini, bu asla sadece siyasal güçte değildir. Orada ekonomi vardır, kültür vardır, bilim ve felsefede bir üstünlük vardır. Onu demek ki kurmuşlar.
Evet. Devletle ilgili konuyu açıkladınız. Sümerler'de kent devlet, daha sonra Akat'la birlikte bir imparatorluk oluştuğunu söylediniz. Vergi alınıyor, profesyonel bir ordu var Akatlar'da. Dil konusunda da yaygınlıktan biraz değindiniz. Ben o sorularımı geçiyorum. Şimdi iki sorumu da iki hocama yöneltmek, tek sorumu iki hocama yöneltmek istiyorum. Mezopotamya uygarlıklarından günümüze kalan somut ve soyut değerler nelerdir? Esma hocam, önce size sorayım.
Şimdi şöyle başlamak lazım. Önce Sümerlerden başlamak gerekir. Onlardan günümüze tabii ki belki bugün takvim sistemi, matematik, astronomi, tıp pek çok şey var tabii ki. Bunları belki kısa kısa hemen bahsedelim ama tıptan bahsedersek bir defa Assurbanipal Kütüphanesi bizim Sümerler zamandaki pek çok belgenin kopyalandığı bir yer. Yani burada bulunan belgeler Asur Kralı Assurbanipal ele geçirdiği ülkelerdeki bütün tabletleri kopyalattığını biliyoruz.
Hocam kısa kısa alayım,
evet,
son
tıp,
dakikamız.
Tıp olduğunu biliyoruz ki tıpta bazen bugün ilaç reçeteleri de elimizde. Bir daha çok reçetelerde bitkisel, hayvansal ve minerallerin tedavi amaçlı kullanıldığını biliyoruz. Tıpta aynı zamanda büyünün de, büyü yoluyla da hastalıkların çözüldüğünü biliyoruz. Onun dışında Sümerlerle ilgili olarak ay takvimden evet, bahsetmek gerekir. Bir yıl 12 aya bölüyorlar. Bir ay 29 veya 30 gün. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çünkü ay dünyanın etrafındaki dönüşünü 29,5 güne tamamlıyor. Günümüzde de öyle. Ve bunu keşfetmişler. Bir ayı 29 veya 30 güne bölmüşler.
Evet, son cümlenizi alayım hocam. Rıza hocamdan da son sorunun cevabını alalım. Bu kadar mı? Peki. Evet. Sağcım, evet, siz ne dersiniz?
Evet, ben bu teknoloji alanında şüphesiz çok fazla katkıları var. Hatta bütün onların üzerine Mısır ve Mezopotamya medeniyetinin üzerine eski Yunan alıyor, sonra Roma alıyor, devam ettiriyor. Bunda şüphe yok. Fakat bugün hala canlı olarak yaşayan miras nedir derseniz, bence bu miras esas devlet anlayışı ve din anlayışında devam ediyor. O ta Akat hükümdarı Sargon'un ortaya çıkardığı işte dört iklimin hükümdarı, Tanrı'nın gölgesi, mutlak, muktedir hükümdar modeli, ondan sonra Orta Doğu tarihinde hep tekrar ettiğini gör. Perslerde bu var, Sasanilerde var, Osmanlılarda var. Bu mirasın
18. halen yüzyıla kadar bugün, mı? Halen mi hocam?
Halen de siyasal kültürümüzde güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu bir miras olarak ilginçtir. Yani çok uzun zaman geçmesine rağmen bu anlamda Batı'nın devlet anlayışından, siyasi anlayışından çok farklıyız.
Yani ilk çağlardan bugüne kalan, evet, tıptaki gelişmeler dediniz Esma Hocam, astronomi dediniz ve devlet sistemi dedi, evet, Rıza Yıldırım hocamız da. Her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Orta Doğu'nun bir bölümünün, Mezopotamya'nın ilk çağ uygarlık tarihiydi. Konuklarımız TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Rıza Yıldırım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Esma Özle'yi değerlendirdik. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyenimiz Özkan Özden Koç'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.